Donum Haber'e hoş geldiniz. Ben Umut Koçak. Tavsiye serilerine devam ediyoruz. Eylül ayındayız ve telefon tavsiyeleri videosuyla karşınızdayım. İlk olarak uygun fiyatlı diye başlıyoruz. Sonra gitgide fiyat artarak üst segmente doğru yol alıyoruz. İlk modelimiz Samsung Galaxy A16 olacak. Benim bir süredir başlangıç telefon olarak önerdiğim bir telefon modeli kendisi. 9600 liraya bulunuyor. Bu telefonu önermeye başladığımda 8000 küsür liralarda bir fiyatı vardı. Zamanla 9600 liralara fiyatı çıktı. Bu ay şunu gözlemledim ama Samsung'ların hemen hemen hepsinde ufak da olsa bir fiyat artışı var. Normalde Samsung'lar fiyat gerilemesi yaşarken bu sefer bu ay özelinde bir artış var. Çünkü aslında bu ayla birlikte yeni bir Samsung lansmanı olacak ve yeni modeller göreceğiz. Telefon tarafında da olsun, çeşitli tablet ve diğer ürünler konusunda da olsun ürünler gelecek. Biz ama A16 ile devam edelim. Bu telefon olayı uygun fiyata düzgün bir giriş segment telefon alabilmek. Buradaki düzgünlükten kasıt nedir? Full HD Plus, güzel bir AMOLED ekran alıyoruz giriş segment için. Helio G99 gibi bu fiyat segmentinde normal gördüğümüz ve standart gördüğümüz düzgün bir işlemciyle geliyor. Pil paketi falan da fena değil. Ama şunu özellikle vurguluyorum bu telefon üzerinde. En az 6 GB RAM, 128 GB depolama olan versiyonunu alın diyorum. Başlangıç modeli almayın çünkü RAM konusunda bu telefon ferah çalışması için en az 6 olması lazım. 6 bile sınır, bakmayın da 6 artık başlangıç için optimum değer diyebiliriz. Kamera paketi olarak fena değil. Orada da işinizi görür. Fotoğraf için ama videoda çok zayıf bir telefon. Güvenlik kısmında da yazılım güncellemeleri konusunda 6 yıl güncelleme alacak bir telefon. O konuda da iyi. Yani kısacası uygun fiyatlı bir telefon için tüm aradığımız temel nitelikler bulunuyor. Şimdi A36'ya geçeceğim. Çünkü biraz da fiyatının üstünde bir şeyler almak istediğimizde karşımıza çıkan telefon olacak. AMOLED 120 Hz ekrana geçiyoruz. Daha nitelikli bir ekrana geçtik. İşlemci 6 Gen 3. Performans konusunda çok bir vaadi yok. Ama uygun fiyatlı olarak düşünürseniz bu telefonu da alabileceğiniz makul bir yongu olarak değerlendirebilirsiniz. Kamera paketi A16'ya göre ilerlemiş vaziyette. Segmentinin kamerası diyebiliriz. Yok kamerası beklentisi olanlar bu telefonda üzülecektir. 45 watt hızlı şarj desteklemesi güzel. Hala Samsung'da neredeyse 100 bin liraya satılan telefonlarda 25 watt görüyoruz. Bunun uygun fiyatlı telefonda olması iyi. Fiyatından beklenmeyecek, segmenti için beklenmeyecek eSIM gibi özellikler de bulunduruyor. Yazılım güncellemesi tarafında da zengin bir model. Ve IP67 suya toza dayanıklılık derecesiyle geliyor. Evet, günümüzde 68-69 gibi dereceler var, sertifikalar var. Onlara göre geride ama temel su koruması olarak bu telefonda yer alması bir artı diyebiliriz. Sıradaki telefon 20 bin lira altında cazip gördüğüm model olacak. Honor 400'den bahsedeceğim. 18.750 liraya bulunuyor. Hatta zaman zaman indirimlerle takip ederseniz 18 bin lira hatta biraz altına gibi fiyatları alabiliyorsunuz. Full HD Plus OLED 120 Hz bir ekranla geliyor. Zaten OLED olmayan telefona selam vermedim, her zaman söylüyorum. OLED olması benim için bir artı. Snapdragon 7 Gen 3 kullanıyor. Evet, Qualcomm'un zaten şöyle bir sorunu var. Orta segmentte çok performanslı yongalar sunamıyor. Ama 7 Gen 3 gene fiyat segmenti için düşünüldüğünde makul denebilecek iyi bir işlemci. Pil tarafında 6000 mAh silikon karbon batarya ile gelmesi bir artısı diyebiliriz. Hızlı şarj desteği tarafında da zengin. Yazılım güncellemesi konusunda Honor'un ikircikli bir durumu var. Pazarlarken 6 yıl güncelleme diyorlar bu telefonu ama yerel piyasalarda güncelleme ömrünün daha kısa olacağı da ayrıca anekdot olarak belirtiliyor. O yüzden tam 6 yıl güncelleme alacak gibi bu telefonu tercih etmeyin. Güncelleme ömrü düşündüğünüzden daha kısa sürede sonlanabilir. Ama onun dışında sunduğu kamera paketi, özellikler bu fiyat segmenti için fazla ikna edici olduğunu belirtebilirim. Şimdi arada normalde biliyorsunuz S24 FE'den bahsediyordum. 24.000-25.000 liraya satılıyor diye. Önümüzdeki günlerde Samsung Galaxy S25 FE modeli çıkacak. Muhtemelen S24 FE ile çok benzer özelliklere sahip olacak ve ciddi bir fiyat farkıyla gelecek. 40 bin lira dolaylarında bir fiyat tahminim var. 40 bin liraya gelirse zaten almayın direkt çünkü S24 FE ile hemen hemen aynı telefon olacağı gibi görünüyor. Hal böyle olunca da tercih etmek çok mantıklı olmayacaktır ama Samsung'ların her zaman şöyle bir durumu var biliyorsunuz ki çıktıktan sonra hızlı bir fiyat erimesine uğrayacaktır. Bu telefonun fiyatı şu anda çıkmadı. Ben size biraz da öngörüde bulunuyorum. Bu serinin biraz da tahminleri meşhurdur diyebilirsiniz zaten. Uzun yıllardır takip ediyorsanız yaptığımız tahminlerin tutarlı olmasıyla da öne çıkmıştır. Telefon hızlı bir şekilde fiyata eriyecektir dedim. 30 bin liranın aşağılarına doğru, 30 bin sınırına doğru çok hızlı bir şekilde gelecektir diye düşünüyorum. 30 bin liranın altına düştüğünde tercih edilebilir bir telefon olacak S25 FE. Peki neden S24 FE'yi listeden çıkardın derseniz, S25 FE'nin durumunu görüp ona göre gelecek ay bir adım atmakta fayda görüyorum. O yüzden S24 FE bu ay listede yer almıyor. Sonrasına devam ediyoruz. Honor 400 Pro'dan bahsedeceğim. 34.500 liralık bir fiyatı var. 34.500 lira için düşündüğümde güzel bir telefon aslında. Evet, Snapdragon 8 Gen 3 kullanıyor. Güncel platform değil. Bir önceki senenin işlem platformunu kullanıyor ama 8 Gen 3 de zaten kaslı güzel bir yongaydı. Kamera tarafında iyi, pil paketi güzel. Yazılım güncellemesi, Honor'daki o ikircikli durumu da size aktardım. Suya toza dayanıklılık, ekran içi parmak izi okuyucusu gibi detaylar da barındırıyor. Kısacası cebimde 30 küsür bin lira var, alabileceğim güzel bir telefon arıyorum diyenlere kamerasıyla, işlemcisiyle falan dolu dolu bir telefon. Bir sonraki bahsedeceğim telefon Apple'la ilgili ama Apple'da da şu parantezi açalım. Evet, Eylül ayı videosunu çekiyoruz. 9 Eylül'de Apple yeni telefonlarını duyuracağı bir etkinlik yapacak. O yüzden evet, bu ay Apple telefonlara yer verdim. Ama bu ay bence Apple telefon almayın. Gelecek ay Ekim ayı videosunda yeni modelleri de değerlendirdiğimiz, mevcut modellere göre mantıklı mı değil mi diye düşündüğümüz bir ay olur diye düşünüyorum. Ama şunu da söylemekte fayda var. Gene bir öngörüde, kehanette bulunalım Apple lansmanını yapmadan önce. Şimdi Apple oldukça uzun süredir bir zam yapmadı telefonlarına. Aylardır yapılmadı. Döviz kurunda yaklaşık 1-2 liralık bir artış da oldu. Bunu tolere etmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Yeni lansmanla birlikte mevcut ürünlere ufak da bir zam yapacaktır. Yeniler de zaten mevcutların üstüne konumlanacaktır diye düşünüyorum fiyat olarak. O yüzden mevcut ürünler sizin aklınıza yatıyorsa ve mantıklı geliyorsa bence bu hafta itibariyle tercih etmek mantıklı olabilir. Ama fiyat zammı gelmeyecekse yeni modelleri görmek de çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü yeni modellerle birlikte Apple aslında revizyonist bir adıma gidiyor. Tasarımdaki çeşitli detayları değiştirecek, yeni bir model ekleyecek ince bir telefon olarak. Ben o ince telefonun da çok tercih edileceğini düşünmüyorum. Plus versiyonların akıbetine uğrayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Evet, daha taşınabilir hafif telefonlar mantıklı geliyor kulağa ilk başta ama size kullanım ömrü olarak bir avantaj sağlamadığı sürece o hafifliğin pratikte çok bir faydasını hissetmiyorsunuz. Çünkü telefon belli bir yere kadar hafifletilebiliyor. Hafif telefon yaptım diyorsun, 150. Ama pil ömrü 2 katına çıkan versiyon 200 gram. Burada evet, 50 gram kullanımda sizi fazla etkileyebilir. Uzun kullanımdan bahsediyorum elde ama oradaki pil ömründen alacağınız farkı o eldeki ağırlığa tercih edebiliyorsunuz. Yıllar bize bunu gösterdi. Çünkü yaklaşık 10 yıl önce de bir ince telefon furyası başlamıştı. Ve insanlar hiçbir faydasını göremeyince kendi kendine rafa kalkmıştı. Şu an kısır bir telefon piyasası döngüsündeyiz yıllardır. Eski yenilikleri yeni gibi tekrar sürmek gibi bir çaba var. Ben bunun sonuca ulaşmayacağını düşünüyorum. Neyse, lafı fazla uzatmayalım. Apple'la ilgili bağlantıyı kurduktan sonra 16E'ye geri dönelim. 16E benim Apple tarafında şu anda alınabilecek en makul gördüğüm telefon. Evet, bazılarınız yadırgıyor gerek tasarım gerek bazı özellik kısıntılarıyla ama mevcut piyasa şartlarında düşündüğünüzde 40 bin lira bandına olabilecek en güncel donanımlı ve temel özellik bazında, evet ek özellikleri kastetmiyorum, temel özellik bazında güncel iPhone'ları yakalayan bir telefon alabiliyorsunuz. Ve bunu size olabildiğince makul koşullarda sunmaya çalışıyor. Evet, kabul ediyorum, eksiklikleri fazlaca var ama dediğim gibi bunu da fiyatla kapatan bir telefon. Evet, daha ucuz olsun istiyorsunuz. Zaman zaman çeşitli kampanyalarla daha ucuza getirilebildiği oluyor. Ama varsayılan fiyatı bir ara 40 bin bandının altına çekilmişken şu sıralar 40 bin bandlarında geziyor. Eğer 30 küsür bandlarının normal fiyatı düşerse zaten benim gönül rahatlığıyla direkt önerdiğim bir telefon haline gelecek. Ama şu koşullar altında da kısıtlı bütçem var, yeni bir iPhone almak istiyorum diyenlere önerdiğim de bir model. Evet, burada şeyi soruyorsunuz bana. iPhone 15 alalım mı diyorsunuz? Bence iPhone 15 almayın. Evet, güncel tasarım dilini karşılıyor. Kamera paketiyle olsun ve dinamik ada tasarımıyla olsun karşılıyor. Ama özelliklere baktığınızda özellik olarak aslında iPhone 16E'den geri bir telefon. Ve bunun dışında şöyle bir detayı daha var o telefonun. Fiyatı da daha pahalı. Hem daha pahalı telefon alıyorsunuz hem de bazı özelliklerden noksan bir telefon alıyorsunuz. Evet, güncel tasarım dilini kurtarıyor. Bazılarınız çünkü tasarım olarak çok dikkat ettiğini söylüyorlar buna. Bu vurguyu özellikle yapıyorum. Sonraki telefonumuz Samsung Galaxy S25 Plus'tan bahsedeceğim. 52 bin liraya bulunuyor. S25'i biliyorsunuz bazı handikapları nedeniyle ve fiyat farkının çok anlamlı olmaması sebebiyle eliyorum. Çünkü neden? S25 Plus'a 52 bin yazdım burada ama zaman zaman 50 bin lira altına buluyorsunuz. S25 dediğimiz telefonda 45 bin lira civarlarında bulunuyor. Ama 45 bin liraya olan versiyonu 128 GB. S25 Plus varsayılan olarak 256 ile geliyor. Varsayılan depolama olarak 2 katı olmasıyla aradaki fiyat farkı aslında göründüğünden çok daha aza iniyor. Ve S25 ile kıyaslandığında pil paketi olarak ve pil ömrü olarak daha vaatkar olduğunu görüyoruz. Ve bunun dışında S25 kasa yapısı itibariyle termal toleransı düşük bir platformla geliyor. 8 elit kullanıyor ama kasanın yapısı itibariyle performansını çok fazla frenliyor. S25 Plus bu konuda biraz daha ferah çalıştığı söylenen bir telefon. Şimdi burada bana özellikle şunu da soruyorsunuz. S25 Plus yerine S24 Ultra alsak mı diye. Ben şahsi olarak evet bu iki kıyas arasında S24 Ultra'ya giderim. Ama birine tavsiye edeceğim zamanda ve o kişinin çok bir ağır kullanıcı olmadığını görürsem de S25 Plus'ı güvenli liman olarak ona tavsiye ederim. Şimdi geldik benim piyasada en optimum gördüğüm telefona. Neden optimum diyorum? Çünkü her telefonda aslında belli şeyler kısılıyor ve biraz tatsızlaşıyor. Ama bazı telefonlar aradığım özellikleri sunmasına rağmen çok pahalı oluyor. Ama Honor Magic 7 Pro bu konuda istisna bir telefon. Şu an 53 bin liraya bulunuyor ve aradığım pek çok konuda iyi bir konumda yer alıyor. Neden böyle diyorum? Snapdragon 8 Elite var. Şu anda Android tarafında alabileceğiniz en yüksek işlemci. Kamera paketine bakıyoruz. İşte yüksek bir zoom kabiliyeti var. İyi bir telefoto kamerası var. Geniş açı kamerası var. Ana kamera donanım olarak da iyi. Depolama, RAM gibi konulara bakıyorsun. Onlar da gayet yüksek sayılabilecek günümüz konjektüründe. Ek özelliklere bakıyorsun. eSIM'inden tut Wi-Fi 7'si, yüksek hızlı USB portuna kadar hepsini verebiliyor. Şarj kısmında da işte 100 watt kablolu desteği var, 80 watt kablosuz şarj var. O da gene günümüz iyi standartlarını karşılıyor. Pil paketi de 5850 mAh. Evet daha yüksek pil kapasiteli telefonlar var ama amiral gemisi düzeyinde fena olmayacak bir pil oranı. Güncelleme sözü var 7 yıl ama çok ayakları yere basmıyor. Onu da tekrardan vurgulamış olalım. Yani kısacası bir telefon alacak olsam aradığım tüm özellikleri sunuyor ve rakiplerinden de anlamlı bir şekilde ucuz olarak kalmayı da başarıyor. O yüzden bu telefona yönelirdim diyerek bir sonraki modele geçiyorum. Sıradaki telefonumuz iPhone 16 olacak. 57 bin liraya bulunuyor. Buradaki konu aslında şu. 16e'nin üstüne ne kadar çıkabiliyorsunuz? Eğer bunu alabilecek bütçeniz varsa size çeşitli detaylarda güncel tasarım dili, kamera paketi ya da Apple'daki o oyuncak adını verdiğim ek özelliklerin tamamını kapsamasıyla tercih edebilirsiniz. Ha ama şunu da isteyenler oluyor. O zaman Pro serisine gitmeniz gerekecek. İşte yüksek arz olsun ya da çeşitli zoom gibi ek detaylar olsun dediğinizde iPhone 16'da o konuda size cevap veremeyecek. Zaten Apple'ın bu bence segmentasyon başarısı diyorum. Her modeli kendi içinde mantıklı kılıp size günün sonunda aslında her şeyi istiyorsan kendi ürün portföyü içerisinde en yükseği almanı istiyor. Bu da doğru bir hareket stratejisi olarak görüyorum. Tabii ki müşteri için değil, firma için doğru bir hareket stratejisi. Şimdi bahsedeceğim telefonla Android kısmında aslında en zirveyi temsil eden model. Evet, özellik anlamında ve kendi ürün ailesi içerisinde yüz vurkan bir model ama bazı sektörel gerçekleri de atlamamak lazım. Bahsettiğim telefon S25 Ultra 70 bin liraya bulunuyor ve gene özellik paketi olarak Android kısmını alabileceğiniz en dolu telefonlardan biri. Ama elinizde S24 hatta 23 Ultra varsa bence geçmeye değer bir model değil. Ama ilk defa bir telefon alacaksanız üst seviye bir telefon olarak tercih edilebilir. Bu seride benim pil konusunda Samsung'dan bir atılım beklediğim bir telefondu. Onu yapmadı. Kamera konusunda da yerinde sayıyor denebilir birkaç nesildir. Evet birkaç ufak iyileştirme içeriyor. Kısacası geçiş telefonu değil ama yeni telefon alacaklar için mantıklı bir telefon. Bir sonraki bahsedeceğim model de Apple iPhone 16 Pro olacak. Ben biliyorsunuz Pro Max'e çok yanaşmıyorum. Hem kaba ağır bir telefon hem de özellik olarak Pro ile aslında Pro Max arasında bir fark yok. Evet ekran büyüyor. Pil ömrü biraz artmış oluyor. Ama bunun dışında da bir fark yok. Orada para cebimizde kalsın diyoruz. Ama şu parantezi de özellikle açmak lazım. Burada başlangıç modeli öneriyorum. 128 GB. 128 GB bu tip telefonlarda artık yetersiz bir depolama alanı diyebiliriz. O yüzden bu telefonu en az 256 almak lazım. O zaman da Pro Max arasındaki fiyat makası iyice daralmış oluyor. Ama gene bir miktar daha ucuz kaldığını da söylemek lazım. Orada tercihinizi boyutlardan falan rahatsız olmuyorsanız Pro Max'e göre de yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi bence optimum seçenek burada iPhone 16 Pro olacak. Son telefonumuz da Z Fold 7. Katlanabilir telefonları ciddi bir süre, hatta ben bu seriyi yapmaya başladığımda katlanabilir telefonlar çıkmamıştı bile. Çıktıktan sonra uzun bir süre hiç önermedim. Hatta yeni önermeye başladım da diyebilirim. Z Fold 7 bence şu an alınabilecek bir telefon. Ama hala deneysel olduğunu atlamamanız lazım. 93 bin liraya bulunuyor. Pil paketi hariç beni oldukça memnun eden bir telefon oldu. Evet, kamerası da bir S25 Ultra ayarında değil. Onu da net konuşalım. Lakin üst seviye bir telefonda aradığınız bir kamera niteliği de var. Ama pil konusunda bence Samsung bir sonraki modelde ciddi bir adım atmalı. Videonun bu safhasında ek notlar dediğim bazı telefonların neden olmadığı ya da gelecek bir telefon varsa onunla ilgili ufak bilgilendirmeler yapıyorum. Xiaomi 15T serisi çıkacak. Bu telefonlar biliyorsunuz 14T serisiyle çok yıldızım barışmamıştı ve çok önerdiğim telefonlar değillerdi. Zaten her ay bir şekilde 14T Pro nerede ya da 14T nerede diye soruyorsunuz. 15T'lerinde benzer kaderi paylaşacağını düşünüyorum. Fiyatlandırma olarak da çok cazip olmayabilirler gibi geliyor. Ama tabii ki çıktıklarında konuşmak daha mantıklı olacaktır. Poco'ları soracaksınız. Ya Poco önerirdin, hiç Poco yok diye. Poco F6 18 bin liralara bulunuyordu. Şu anda 20 bin liraya geçmiş. Dibi gördüğü noktada çok önerebileceğim bir model değil şu an artış nezdinde olduğu için. Poco F7 eğer 24 bin bantlarına kalsa gönül rahatlığıyla önerdiğim, hatta bu fiyat bandında en mantıklı telefon olarak gördüğüm ürün olacaktı. Ama onun da fiyatı 30 bin lira bantlarına gelmiş noktada ve 30 bin lira olunca da Honor 400 Pro varken Poco F7'ye elim çok gitmez açıkçası. F7 Pro ve Ultra'yı soracaksınız. Bence onlar da rekabet koşullarında çok anlamlı değil. Zaten Poco'larla ilgili şöyle bir durum var. Bir Poco telefon lansmanıyla birlikte alınır ya da end of life olmaya, hayatı bitmeye yakın bir noktada alınır. Poco'larda böyle bir durum var. Poco'da ara dönemde alınmaz. Ya çıkarken alacaksınız ya biterken alacaksınız. Onun denklemini iyi tutturmak lazım. Bir sonraki bahsedeceğim model de aslında neden olmadığını söyleyeceğim telefonda Huawei Pro 80 serisi olacak. Şu anda Huawei'in ben akıllı telefon pazarında rekabetçi olamadığını düşünüyorum. Gerek özellik gerek fiyatlandırma olarak olsun. Evet, ürünleri iyi bir kamerayla geliyor. Bunu inkar edemeyiz ama kamera konusunda tuhaf noksanları olmaya da devam ediyor da diyebiliriz. Kısacası Pro 80 bence tavsiyelerimize giremeyecek. Çok ciddi bir fiyat indirimi alması lazım ki cazip göreyim. Vivo X200 F'yi arada soruyorsunuz. Bence yüksek fiyatlandırmaya kurban gitmiş iyi bir telefon. Eğer fiyatı 40 küsür binler hatta 50 bin bandında olmasa rahatça önerebilirim. Bu telefonun hakkı bence 30 küsür binler olmalı. O fiyatlara düşerse önerilere girer. Ama giremezse gene önermemeye devam ederiz. Şimdi şunu soruyorsunuz Nothing telefonları. Nothing'de şu an mantıklı telefon yok. Nothing Phone 3A serisi geldi. Hatta yüksek modeller de gelmeye başladı ama fiyatlandırma olarak çok yanlış bir noktadalar. Nothing biz fiyatına göre aykırı olmasıyla seviyorduk. Aykırılık evet kendi çapında devam ediyor ama fiyat olarak rekabette geri kalmış noktadalar. Kendisinden daha ucuza daha dolu telefonlar alabiliyoruz. Hatta aynı fiyat emsalinde çok daha iyi telefonlar alabiliyoruz. O sebeple Nothing'in telefonlarını şu sıralar önermeyeceğim. Nothing'in biliyorsunuz CMF adında bir alt markası var. Onun da Phone 1 modeli Türkiye'de satışa sunuldu. 19 bin liralık bir fiyatla geliyor. O da keza bu fiyat devam ettiği sürece ucuz olması gereken bir telefonken yok olup gidecek piyasada. Son olarak Redmi Note 14'ü soruyorsunuz. Eğer 10 bin liranın aşağısında kalsaydı bu ay önerecektim ama 10 bin liranın üstünde bir fiyata sahipti. O sebeple önermedim diyebilirim. Bu Redmi Note 14'ten bahsetmişken Xiaomi telefonları soruyorsunuz. Neden Xiaomi telefonları önermiyorsun diye. Fiyatlarına göre sundukları nitelikler bana çok yeterli gelmiyor. Biz tabii ki resmi pazardan bahsediyoruz bu video içerisinde. Gri pazarlarda çok daha uygun aldığınız için daha cazip gelebiliyor ama resmi pazarda şu an Xiaomi cazibesini iyice kaybetmiş noktada. Özellikle uygun fiyatlı modelleri zayıf paketle, donanım paketiyle gelirken üst seviye modellerde yanlış bir fiyatlandırmayla devam ediyor hayatına. O sebeple Xiaomi telefonlara videolarda artık eskisi gibi yer veremiyorum. O zaman telefon tavsiyelerinin Eylül ayı videosunun sonuna geldik. Umarım güzel, keyifli bir video olmuştur dileyerek. Başka bir videoda görüşmek üzere. Donanım Haberi takip etmeyi, videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.